Bu eski yaratılış Tanrı'ya itaat etmez. Siz de kendi çabanızla itaat etmesini sağlayamazsınız. Bu konuda Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 7. ayette şöyle der. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Eski yaratılışınızı kontrol edemezsiniz. Bu nedenle Tanrı onu bir gün ortadan kaldıracaktır. Uluslar kudurmuştu çünkü senin gazabın üzerlerine geldi. Bugün duymakta olduğumuz Tanrı'nın günahı cezalandırmayacağı, insanın her geçen gün iyiye gittiği şeklindeki yanlış sözlerle beslenmeyelim. Tam tersine insan her geçen gün kötüleşmektedir. Ölüleri yargılama zamanından da bahsedilir ki kurtulmamış ölülerin büyük beyaz tahtın önünde yargılanacağını vahiy zaten bize 20. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında söyler. Kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun büyük olsun senin adından korkanları ödüllendirmek diyor. İmanlılar topluluğu onun huzurundadır ve imanlılar da ihtiyarların başlarında taçlarla belirlendiği şekilde ödüllendirilmişlerdir. Bu değişik bir zamanda ilk dirilişe dahil edilen eski antlaşma ve büyük sıkıntı döneminin kutsallarına göndermede bulunur. Egemenlik başlarken onlar da ödüllerini alacaktır. Yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek ifadesi geçer ki bu hem insanı hem de şeytanı kasteder. Şeytan kadar insan da dünyayı mahvediyor. Elçi Petrus bizi şeytana karşı uyararak 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette şöyle der. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Diğer ayet bizi sonsuzluğun görkemli kapısına getirmektedir. Vahiy 11. bölüm 19. ayet. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi, yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu. İmanlar topluluğunu tekrar gördüğümüz yer yeni Yeruşalim olacaktır ve orada tapınak bulunmayacak. Burada cennette bir tapınak söz konusudur. Musa'nın yaptığı tapınak cennetteki tapınağın bir benzeriydi. Sonra Tanrı'nın gökteki tapınağa açıldı ifadesiyle Tanrı'nın İsrail ile ilgilenişi anlatılmaktadır. Açıldı sözü Tanrı'ya ulaşmayı ve tapınmayı göstermektedir. Bu noktayı 12. bölümde daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Ve tapınakta onun antlaşma sandığı göründü diyor. Bu bize antlaşmayı yapan ve onu koruyan bir Tanrı ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. İsrail ile yaptığı antlaşmayı da koruyacak ve o sırada onlarla yeni bir antlaşma yapacaktır. Yeni yasa taş levhalar yerine yüreklere yazılacaktır. Çünkü İbrahimler 8. bölümde Tanrı yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım, ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak demektedir. Aynı doğrultuda Yeremya 31. bölümde küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı ve şiddetli bir doğu fırtınası koptu. İşte bu gelecekteki yargıya işaret etmektedir.
Vahiy 12. bölüme geldiğimizde büyük sıkıntı döneminin 7 varlığını görürüz. Bu bölümün konusu İsrail ile cennetten atılan şeytan arasındaki son mücadeledir. Büyük sıkıntı döneminin bu 7'nin borazanı ile birlikte 12 ve 13. bölümlerde 7 varlıkla tanışırız. 7. borazan bizi büyük sıkıntı döneminde önemli rol oynayan 7 kişinin ortaya çıkışıyla bir ölçüde meraklandırmaktadır. Bundan sonra öfke dolu 7 taşın boşaltılışını ve ticaret kenti Babil ile dinsel kent Babil'in yıkılışını görürüz. İsrail ulusunun üstünlüğü tekrar söz konusu edilmektedir. Önceki bölümde yeryüzündeki tapınağın ölçüleri ve gökteki tapınağın açılışı ile buna ilişkin imada bulunulmuştu. 11. bölümün son ayeti bu bölüme hazırlayıcı niteliktedir. Bu 7 varlık uluslar ve yöneticilerinin ruhsal ya da fiziksel, doğa ya da doğaüstü temsilcileridir. Vahiyin iyi anlaşılması için bu varlıkların kimlikleri önemli olur. İlk kişiliği ele aldığımızda bu durum kendisini göstermektedir. Şimdi bu ilk kişinin etrafında dönen vahiy kitabının yorumunun dönüm noktasına geliyoruz. Bilgili ve tanınmış bir din adamı yıllar önce şöyle söylemişti. Bana vahiy 12. bölümdeki kadın hakkındaki düşüncenizi söyleyin, sizin peygamberlik konusunda ne düşündüğünüzü söyleyeyim. O zamanlar bunu ciddiye almamıştım ama şimdi ben de aynı düşüncedeyim. Bu kadının kimliği vahiyi anlamakta önemli bir anahtar rolü oynamaktadır. Vahiy 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Burada önemli olan kadının kim olduğudur. Roma Kilisesi'nin yorumuna göre bu kadın İsa'nın annesi Bakire Meryem'dir. Tabii ki bu yanlıştır. Ne yazık ki bu büyük yanılgıyı paylaşan bazı yorumcular var. Bugün birçok kişi Roma'ya uyarak o kadının tüm çağlardaki imanların oluşturduğu topluluk olduğu kanısındadır. Genelde çok sayıda dinsel yayında bu görüşü ilan ediyor. Bazı tarikatları kurmuş olan kadınlar da kendilerini bu kadın ile özdeşleştirmektedir. 1814 yılının Ekim ayında Johanna Southcott, vahiy 12. bölümdeki kadının kendisi olduğunu belirtip öyle bir çocuk doğuracağını öne sürdü. Böyle bir şey olmadı ama 200 bin kişi onu izledi. Amerika'da böyle bir tarikat kurulmuştur. Güney Kaliforniya'da bazı kadın vaizler kendilerinin o kadın olduğunun iddiasında bulunmaktadır. Mantıklı bir yorumda bulunmak istersek tüm bu iddiaları bir kenara bırakabiliriz. Çünkü bu iddialar tamamıyla yanlış ve kutsal kitaba uygun olmayan öğretilerdir. Kadının belirleyici işaretleri güneş, ay ve yıldızlardır. Yusuf peygamberin rüyasında olduğu gibi tüm bunlar İsrail'le bağlantılıdır. Yaratılış 37. bölümde Yusuf'a ilişkin şöyle okuruz. Yaratılış 37. bölüm 9 ve 10. ayetler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşine anlattı. Dinleyin, bir düş daha gördüm dedi. Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim düş bu dedi. Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani? Yaşlı Yakup, güneş, ay ve yıldızları kendisi Rahel ve Yusuf'un kardeşleri olarak yorumladı. Rahel öldüyse de diğerleri Yusuf'un önünde eğildiler. Kadının işi dünyada olsa da kendisi gökte bir belirtiydi. O gerçek bir kadın değil simgeydi. Kadının işi çocuk Mesih'i dünyaya getirmiş olan İsrail ile uyum sağlamaktır. Doğuş bayramında hepimiz Mesih'in doğumuyla ilgili olarak Yeşaya 9. bölümdeki 6. ayeti kullanıyoruz. Bu ayet Mesih'in doğumuyla ilgilidir ama bizimle değil. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diyor bu ayette. Yeşaya bize derken kimi kasteder? İmanlılar topluluğunu mu? Hayır. Onun kastettiği İsrail'dir. Yeşaya İsrail ulusuna seslenmekte ve bir kurtarıcıdan değil, gelip kendilerini yönetecek bir kraldan, yöneticiden söz etmektedir. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi diyor. İlginçtir ki çocuk olarak tüm insanlığıyla doğmuştu ama sonsuzlukta bir oğul olarak verildi. Ve yönetim onun omuzları üzerinde olacak diyor ayette. Şu anda kurtarıcıdan değil kral olarak gelecek olandan söz ediyoruz. Vahide de bunu görüyoruz. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba ve esenlik önderidir. Buradan da o gelene dek barışın olmayacağı anlaşılmaktadır. 1. Senanikler 5. bölüm 3. ayette İnsanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar diyor. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hollanda'da bir barış konferansı yapılıyordu ve delegelerin bazıları evlerine giderken neredeyse vurulacaktı. İnsanlar barış ve güvenlik dediklerinde boşuna konuşuyor çünkü barışı sağlamaya yanlış yerden başlıyorlar. Sorun insanın yüreğindedir ve bunu İsa Mesih huzura kavuşturabilir. O kutsal kitaba göre barış prensidir. Yaşaya bize bir çocuk doğdu derken burada İsrail'e seslenmektedir ve Yuhanna da bunu kullanır. İbraniler 7. bölüm 14. ayette Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır diye yazar. Elçi Paulus da Romalılar 9. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle söyler. Evlatlığa kabul edilenler Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Anlaşmalar, buyurulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Elçi Paulus burada kime sesleniyor? İsrail'e seslenmektedir. İsrailliler kimlerdi diye sorarak başlıyor. Yanıt, Mesih onlardandır şeklinde olmaktadır. Bir kuyunun başında İsa ile konuşan kadın, Rab İsa'yı Yahudi olarak nitelemekte haklıydı. Yuhanna 4. bölüm 9. ayette Samiriyeli kadın, sen Yahudisin. Bense Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur diyor. Bu paralelde Mika 5. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şunları okuruz. Ama sen Beytlehem, Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab İsrailleri düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsraillilere katılacak diyor. Burada kurtarıcının Betlehem'de doğacağını ama sonsuzluktan geleceğine dikkat edin. Ağrı çekmek İsrail'le ilgili bir ifadedir. Yeşaya 66. bölüm 7 ve 8. ayetlerde doğum sancısı çekmeden doğurdu. Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu. Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı? Bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu der. İsrail büyük sıkıntı döneminden Mesih Betlehem'de doğduktan sonra geçecektir. Ağrısı gelmeden önce bir erkek çocuk doğdu diyor. İşte burada kastedilen Mesih'tir. Bu nedenle kastedilen kadının İsrail ulusu olduğunu sonucuna varırım. Bakire Meryem'le dahil şimdiye dek yaşamış hiçbir kadın bu konuma uygun değildir. Tüm çağlarda yaşamış imanlar da buna uygun değillerdir. İsrail ulusudur bu. Kendimizi kaybetmeden bakarsak bunun büyük sıkıntı dönemi olduğunu ve imanlar topluluğunun çoktan cennete gitmiş olduğunda görürüz. Bu kadın tüm çağların imanları değildir. Kıvranıyor ve feryat ediyordu diyor. İsrail Mesih'in doğumundan bugüne dek Yahudi karşıtlığı hareketlerinden dolayı acı çeker. Hatta şeytan Mesih'in bir ulustan dünyaya geleceğini bildiğinden daha eskiden de acı çekmekteydi. Şimdi de yeni ama hiç olmayan bir kişilikle tanışacağız. O da Kızıl Büyük Ejderha'dır. Bu bir karikatür kahramanı değil, son derece ciddi bir varlıkla karşı karşıyayız. Vahiy 12. bölüm 3 ve 4. ayetler. Ardından gökte başka bir belirti göründü. 7 başlı, 10 boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. 7 başında 7 taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların 3'te 1'ini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı diyor. Bir başka belirtiyle karşılaşıyoruz. Bunların gerçek olmayıp bize verilen belirtiler olduklarına dikkat edin. Yuhanna'nın bir simge kullandığında bunun simge olduğunu açıkça ifade edeceğini daha önce söyledim. Kızıl ejderhanın şeytan olduğu 9. ayette bize açıklanmaktadır. Vahiy 12. bölüm 9. ayet. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı, der. Bu kişiliğin ya da varlığın kim olduğunu açıkça görmekteyiz. Bu ikinci belirtide şeytanın gerçek kişiliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmektedir. İlk olarak bu özellikler, gücünden ötürü ona büyük denmesidir. Dünyanın uluslarını kontrol etmektedir ve o kontrolü kendisine tapınsaydı Rab İsa'ya devredecekti. Şeytanın asıl amacı kendisine tapınılmasıdır. Bugün de dünyanın krallıkları onun kontrolü altındadır. O zamanlar Roma'daydı ama her ulusu kontrol etmektedir. İkinci niteleme ise kızıl denmesindedir. Kızıl denmesinin nedeni başlangıçtan beri katil olmasıdır. İnsan yaşamına saygısı yoktur. Niçin çok sayıda insanın ona hizmet ettiğini anlamıyorum. Günümüzün en kötü katili alkoldür. Çünkü onun arkasında insan yaşamına hiç saygı duymayan şeytan bulunmaktadır. Ejderha denme nedeni ise kişiliğinin son derece bozuk ve kötü oluşudur. Sabah'ın oğlu Lucifer olarak Hezekiel 28. bölüm 12 ile 19. ayetler arasından anladığımıza göre yaratılmıştı. Ancak kötülüğün ve çürümenin temsilcisi oldu. 13. bölümdeki canavarın ejderhaya benzetilmesinin nedeni hem Roma İmparatorluğu'nun hem de Mesih karşıtının şeytan tarafından kontrol edilmesidir. Herodes ve Pilatus'un Roma'sı kadının çocuğunu yok etmeye çalıştı. Yedi baş şeytanın yaratılışını karakterize eden mükemmel hikmeti çağrıştırır. Hezekiel 28. bölüm 12. ayette onun başlangıçta nasıl olduğu belirtilir. Kemalin mührü hikmetle dolu, güzellikte tam olan sendin denir. Bu şeytanla ilgili dünyanın inandığı iki yalanı da ortaya koymaktadır. Dünya onun çirkin olduğunu düşünebilir ama güzellikte tamdı. Onu görebilseydiniz dünyanın çizdiği gibi çirkin olmadığını da görürdünüz. Bazen yarık ayaklı, boynuzlu ve kuyruğu çatallı olarak karikatürize ediliyor. Bu Romalılarla Yunanların tapındığı tanrı Pan'dır. Şeytan bunun arkasında olsa da tam o değildir. Bergama ve diğer şehirlerde büyük tanrı Pan'a yapılan tapınakların kalıntılarını gördüm. Tanrıya inanmayanların ona inanıp tapınması şaşırtıcı değildir. Ancak şeytan akıllı ve kurnazdır. Hepimizden üstündür ve tek başına ona karşı gelemeyiz. Hem güzel hem de akıllıdır. Kutsal kitap onu böyle tanımlıyor. On boynuz ise şeytanın yönetiminde olan ve dünyayı yönetmek için kullanmak istediği Roma İmparatorluğu'nun son bölünüşüdür. Taçlar şeytanın istediği şekilde başlarında değil, boynuzlarındadır. Taç kralın yetkisini ve egemenliği temsil eder. Gökteki yıldızların üçte biri diyor. Şeytanın izleyip mahvolan üçte bir oranındaki meleklerin bu durumuyla gökte ortaya çıkan başkaldırının genişliği anlatılmaktadır. Daniel zor bir bölümde buna ilişkin Daniel 8. bölüm 10. ayette konuşur. Çocuğun şeytanı mahvedeceği bilindiğinden ejderha bu çocuktan nefret etmektedir. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın denir. Şimdi de kadının çocuğuna bakalım. Vahiy 12. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı der. Erkek çocuk Mesih'tir. Bu kolayca anlaşılıyor. Birçokları gibi çocukla inanlar topluluğunu aynı kefeye koymayacağınızı umuyorum. Bütün ulusları demir çomakla güdecek diyor. Burada da Mesih'ten söz edildiği tamamıyla açık bir hale geliyor. 2. Mezmur 9. ayette demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın denir. Elçilerin İşleri 4. bölümde de zulme uğrayan Hristiyanlar demir çomakla güdecek olan Rab İsa Mesih'i 2. mezmuru söyleyerek andılar. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Bu Mesih'in göğe çıkışına bir göndermede bulunmaktadır. İncil'in ilk 4 bölümünde asıl vurgulanan Mesih'in ölümüdür. Mektuplarda dirilişi vurgulanmaktadır. Vahide ise vurgu göğe yükselişindedir. Bugünkü kilise Mesih'in göğe yükselişini biraz göz ardı ettiği için Mesih'in bugünkü işini yeterince vurgulayamamaktadır. Elçilerin İşleri 1. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir diyor. Vahide göğe alınan, yüceltilmiş olan ve görkem içinde gelecek olan Mesih açıklanmaktadır. İbraniler 12. bölüm 2. ayette gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu denir. O şimdi Tanrı'nın sağında imanlılar topluluğu için aracılık yapmaktadır. Bir erkek çocuk doğurdu diyor. Kanımca kadının kimliği belli. Mesih'in geldiği ulus İsrail'dir. İmanlılar topluluğu İsa Mesih'ten, İsa ise bedensel olarak İsrail'den geldi. Elçi Paulus şöyle der. Mesih de bedence onlardandır. Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Yine Galatyalılar mektubunda şöyle denmektedir. Galatyalılar 4. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama zaman dolunca Tanrı, yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Yasa altında diyor. Hangi yasanın altında? İsrail'e verilen Musa'nın yasasından bahsedilir. İsrailli olduğu için yasa altında doğan birisiydi. Galatyalılar 3. bölüm 16. ayette yine şunu okuyoruz. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden, yani Mesih'ten söz ediyor der. Ulusun oluşmasından önce Tanrı İbrahim'e seni büyük bir ulus yapacağım ve ondan biri çıkacak demişti. O birisi ise Mesih'tir. Kadın daha sonra çöle gidiyor. Orada Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri var. Büyük sıkıntı döneminin şiddetli zamanlarında İsrail'den geriye kalanlar Tanrı tarafından korunacaktır. Vahiy 12. bölüm 7. ayete geldiğimizde baş melek Mikail ile ejderhanın savaştığını görüyoruz. 7, 8 ve 9. ayetlerde gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı diye yazar. Burada çarpıcı bir vahye tanık olmaktayız. Gökte savaş oluyor. Birleşmiş Milletler bile kurulduğundan bu yana yeryüzündeki savaşlarda ne kadar etkili olabildiyse o savaşta da o kadar etkili olacaktır. Gökteki bir savaşı hayal etmek bile güç. Ancak şeytan hala gökyüzüne çıkabileceğinden bu sonra da sürecektir. Şeytanın Tanrı oğulları ile birlikte Tanrı'nın önüne çıktığını Eyüp'te okuduk. Şeytan Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyordu. Simon Petrus'u denemek için izin istedi ve izni de aldı. Mikail ise baş melektir. Yahuda şöyle yazar. Yahuda 1. bölüm 9. ayet. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi. Diğer baş melekler de söz konusudur ancak Mikail İsrail ulusuyla
ilgili bir melektir. Daniel 10. bölüm 13. ayette şöyle okuruz. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum denir. Mikail baş meleklerden birisidir. Muhtemelen de başka baş melekler de var. Ancak kutsal kitapta yalnızca Mikail ile Cebrail'in adları geçer. Daniel 10. bölüm 21. ayette ama önce gerçek kitapta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok denir. Ciddi bir çarpışma, bir savaştan bahsedilir. Şeytan kolayca teslim olmayacaktır ve Mikail ile melekleri galip gelecek, şeytan ile onun meleklerini gökten atacaktır. Rab İsa Luka 10. bölüm 18. ayette İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm diyor. Büyük ejderha denilen yaratığın ayrıntılı olarak anlatılması yanlışlıkla yapılmış bir şey değildir. Onun parmak izi vahide bulunmaktadır. Çünkü Tanrı günümüz vaizlerinden bazılarının bile şeytanın var olmadığını söyleyeceğini biliyordu. O nedenle de açıkça bilgi verilmektedir. Eğer düşmanınız sizi kendisinin var olmadığına inandırırsa büyük bir avantaj sağlamış olur. Şimdi bu ayette nasıl tanımlandığına dikkat edin. Eski yılan denir. Bu bizi Adem bahçesine götürür. Rabbimiz şöyle demişti. O başlangıçtan beri katildi. Bir yorumcuya göre eski ve başlangıçtan sözcükleri birbirine yakındır. Adem bahçesinin başlangıcından beri var olan eski yılan ise şeytandır. İblis ya da şeytan diye anılır. Türkçe'de şeytan, Almanca'da Teufel sözü Yunanca diabolos'tan gelir ve suçlayıcı demektir. 10. ayette de kardeşlerimizin suçlayıcısı denmektedir. Bu nedenle imanlılar babanın yanında bir savunucuya ihtiyaç duyarlar. Günah işlemeseydim harika olurdu ama bunu yapıyorum. Babamın yanında şükür ki savunucum İsa Mesih var. Şeytan başlangıçtan beri iftiracı ve yalancıdır. Tüm yalanların kökeninde de o vardır. Elbette cehennem, kiliseye girecek en son şeyin oradan gelen bir şey olması gerekir halbuki. Şeytan sözcüğü düşmanlık ifade ederek de kullanılır. O Tanrı'nın ve Tanrı çocuklarının her birinin düşmanıdır. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor denir. Bu durumda gözümüzü İsa Mesih'ten ayırmamalıyız. O bizim kurtarıcımızdır ve aynı zamanda da yardımcımız. Son olarak ona tüm dünyayı saptıran denmektedir. Şeytan bugün insanların bir bölümünü kandırabiliyorken büyük sıkıntı döneminde tamamını kandırabilecektir. Şeytan insanları Tanrı'yı ve onun sözünü yani kutsal kitabı bile kullanarak kandırabilir. Şeytan aynı zamanda insanları da kullanabilir. Şeytan küçümsediği insanı kendisinden üstün gibi gösterir. Bizim nasıl Tanrı olabileceğimizi söyleyip bizleri pohpohlar. Bunun örneği Yaratılış 3. bölüm 5. ayette vardır. Şeytan dünyayı ve kötülüklerini kullanarak insanı aldatabilir. Şeytanın yılandan çok aslan oluşundan, en çok da melek oluşundan korkmalıyız. Bugün pek çok insanı bu şekilde kandırmaktadır.